Değerli Erkam TV izleyicilerimiz, kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun efendim. Hayat Rehberimiz programının yeni bir bölümüyle daha karşınızdayız. Bu programda da inşallah her programda olduğu gibi kıymetli hocamız Profesör Doktor Ömer Çelik bizlerle olacak. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
Hoş bulduk, teşekkür ederim.
Bizler de teşekkür ediyoruz kıymetli hocam. İnşallah bu haftaki Kur'an konumuz Kur'an'ı anlamak, Kur'an'ı yaşamak olacak. Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini hangi ölçüde yaşamış oluruz? Bunları sizlerden dinlemek istiyoruz kıymetli hocam. Buyurunuz.
Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in ve bihi nesta'in. Efendim, Kur'an-ı Kerim Yüce Rabbimizin bize göndermiş olduğu ilahi bir mektuptur. Bunu Efendimiz Aleyhisselam'a vahyetti, Efendimiz'e tebliğ etti. Tabi bir mektup niye gönderilir?
Elbette ki bir karşılığı olmalı. Tabii
bunun karşılığı olması lazım. Çünkü o mektupta verilen haberler vardır, verilen bilgiler vardır. İstenilen, yapılması istenilen talepler vardır. Düşünelim ki diyelim ki gurbetteki bir evladı babasına mektup yazıyor. Diyor ki babacığım işte ben şurada kalıyorum diyor. Şöyle ihtiyaçlarım var diyor. Param bitti diyor. Veya şöyle efendim durumlar söz konusu diyor. Yani bir taraftan hem haber ver bir kısım haberlerini bildirdiği, bir taraftan da taleplerini bildirdiği bir mektup gönderdiğini düşünelim. Baba şimdi alsa bu mektubu, benim sevgili oğluna mektup gelmiş, alsa onu hiç içine bakmadan, okumadan onu öpse, koklasa, onu güzel böyle bir kabın içine koysa, duvara assa, iki de bir de orada verelim, evladımın efendim mektubu diye şey yapacak olsa, yani bir ufacık bir anlam olabilir ama o mektubun gönderilmesinin gerçek hikmeti ortaya çıkmaz.
Esas maksat yerini bulmaz.
Bulmaz.
Oğlan bekliyor.
Tabii oğlan bekliyor. Yani taleplerinin karşılanmasını bekliyor. Ne yapacak baba? Mektubu okuyacak. Hem evladının bilgilerini elde etmiş olacak, haberlerini. Hem de bir talepleri varsa onu ne yapacak? Yerini getirecek ki o mektubun gönderilmesinin bir anlamı, hikmeti olmuş olsun.
Evet. Kesinlikle.
Şimdi dolayısıyla Kur'an-ı Kerim Yüce Rabbimizin bize insanlığa göndermiş olduğu bir ilahi mektuptur. O mektup okunması lazım. Oradaki haberlerin öğrenilmesi lazım. Orada talep edilen hususların bilinip yerine getirilmesi lazım. Onun için Cenab-ı Hak bu kitabı bize ahkamıyla amel edelim, ahlakıyla ahlaklanalım, adabıyla edeplenelim diye göndermiştir. Mesela ayet-i kerimede estağfirullah kitabun enzelnahu ileyke mübarekun fettebi'uhu vetteku la'alekum turhamun buyuruluyor. Yani bu kitap biz onu Resulüm sana kitabı indirdik. Bu çok bereketli çünkü çok mübarek bir kitaptır. Fettebi'uhu. Efendim onun gereğiyle amel ediniz. Onun istediği şekilde bir kulluk hayatı yaşayınız. Tabi olmak o anlama geliyor. Vettekullaha ve Allah'a karşı gelip sakınınız ki Allah'ın rahmetine erişesiniz. Bizim üstadlarımızın, hocalarımızın çok güzel duaları vardır. Yani işte bir talebeye Kur'an-ı Kerim gibi dua ederken der ki işte evladım Allah seni Kur'an-ı Kerim elfazıyla hamil. Evet. Yani elfazını yüklenesin, ezberleyesin ve güzel bir hafız efendi olasın. Ama yetmez. Ahkamıyla amil, hükümlerini efendim yaşayasın. Amel edesin, yaşayasın. Ahlakıyla kamil ve ondaki efendim Kur'an'ın öğrettiği Kur'an ahlakıyla ahlaklanasın ve onunla kemale uygunlaşasın diye efendim o şekilde dua ederler.
Kur'an-ı Kerim'in bütün fonksiyonlarını içeren bir dua.
Tabii. Yani dolayısıyla hem efendim onu okumasını, hem ezberlemesini, hem de onun gereğini yerine getirilmesini içine alan bir kapsamlı dua olmuş oluyor.
Lafzı, ahkamı ve ahlakı. Üçünü birden.
Benim çok yani hep aklıma takılan, zihnime takılan ve sürekli gündeme getirmek istediğim bir ayet-i kerime vardır. Zümer suresinde. Orada Cenab-ı Hak hem hidayeti erdirdiği akıllı kullardan bahsediyor. Ulul elbab akıllı kullar, bir de hidayeti erdirdiği kullar diye. Onların özelliğini dile getirirken şu ifade çok dikkat çekicidir. Estağfirullah. Ellezine yestemi'ûnel kavle feyettebi'ûne ahsene. اُولَٰئِكَ الَّذِ هَدَاهُمُ اللّٰهُ وَاُولَٰئِكَ هُمْ اُلُوا الْاَلْبَابِ. O Cenab-ı Hakk'ın cehennemden koruduğu, akıl sahibi, hidayet erdirdiği kullar يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ Allah'ın sözünü, Allah'ın ayetlerini can kulağıyla dinlerler. فَيَتَّبِعُونَ اَحْسَنَهُ Ve oradaki istenen hususları en güzel şekilde yapmaya çalışırlar. Yani bir manada hani ayet-i kerimede Cenab-ı Hak اَلَّذِ خَلَقَ الْمَوْتِ وَالْحَيَاتَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا Allah hayatı ve ölümü yarattı. Sizin içinizde en güzel kim amel işleyecek? Amelini en güzel yapanların ortaya çıkarmak için böyle bir imtihan dünyası ve efendim hayatı ölümü yarattı diye buyuruyor. Dolayısıyla orada Allah'ın ayetlerine can kulağıyla kulak vermek ama yetmez. Yani devamı okumak, var. Okumak, dinlemek yetmez. Aynı zamanda feyettebiyone ahsene o kısmı bizim için çok önemli. O da o sözün gereği neyse onu sıradan bir amelle değil, ahsen.
En güzeliyle.
Yani en güzeliyle yapmaya gayret göstermek. Şimdi tabii Kur'an-ı Kerim'le ilgili veya diyeyim daha genel anlamda İslam dinine alakalı bir husus gündeme getirdiğimiz zaman burada biz örnek alacağımız şahsiyet kesin, net bir şahsiyet var. O da sevgili Peygamberimiz
Aleyhisselatü Vesselam
Efendimiz. Niye? Cenab-ı Hak onu bize her konuda, her güzel amelde, her güzel ahlakta örnek gösteriyor ve gösteriyor. Yine ayet hatırlamış olalım. Ahzab suresi 21. ayet-i kerime. لَقَدِ كَانَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْفَةٌ حَسَنَةٌ Yemin olsun ki, yeminle söylüyorum ki Allah Resulü'ne sizin için çok uyulması gereken güzel örnekler vardır. Ama bunlar, bu örneği kim kıymetini bilir? Kendisine bunu kim örnek alır? لِمَنْ كَانَ يَرْجُ اللّٰهَ وَلِيَوْمَ الْآخِرَةِ فَذَكَرَ اللّٰهَ كَسِيرًا Bu insan, Resulullah'a örnek alacak insanın üç önemli vasfı onda yerleşmiş olması lazım. Allah'a iman, Allah'ın rahmetini umma, azabından korkma, ahirete iman, Allah'ın cehenneminden korkma, cennetini umma, hesaptan korkma, فَذَكَرَ اللّٰهَ كَسِيرًا Bir de Allah'ı unutmama. Dolayısıyla bu Allah'a iman, ahirete iman ve Allah'ı zikir, bir hangi kulun kalbinde iyice kökleşirse ve büyürse, kuvvetlenirse o kişinin dikkat nazarları otomatikmen Resulullah üzerine yönelecektir.
Yani bu üç özellik otomatikmen Efendimiz'i örnek almaya götürür.
Götürecektir. Ama bir insan Resulullah'ın örnek noktasında gevşek davranıyorsa, ya fazla da abartmaya gerek yok diyorsa, ya sonra bakarım falan düşünüyorsa, anlasın ki bu ondaki efendim iman noksanlığının ciddi bir alametidir.
Alamet, evet. Allah korusun.
Şimdi dolayısıyla yani Kur'an-ı Kerim'i yaşamak tırnak içerisinde bu çok büyük bir söz.
Evet.
Gerçekten. Belki de zaman zaman bir şöyle yaşamamız lazım. Yani bizim bile ağzımıza büyük gelen, yani ağzımıza sığmayan bir sözdür bu. Hı-hı. Çok büyük bir söz gerçekten.
Boyumuzu aşan tabiri caizse.
Tabii tabii ama aynı zamanda kulluk vazifemiz var. Tabii. Hepimiz Kur'an-ı Kerim'i ahkam yaşamakla mesulüz. Bu emanet sırtımıza yüklenmiş vaziyettedir. Yani kaçacak tarafımız yok. Ne kadar yaparsak bunun mükafatını alacak. Yapamadığımız ölçüde de bunun zararını göreceğiz. Dolayısıyla gerçekten büyük bir söz. Yani Kur'an-ı Kerim'i yaşamak ifadesinin çok büyük bir, yani iki kelime ama, yani bir dağın üzerine koyacak olsak dağı paramparça edecek kadar ağır bir söz olduğunu baştan söylememiz lazım. Sonra da haddimizi bilerek yine efendim izah etmek için gayret göstermemiz lazım. Şimdi bu noktada Kur'an-ı Kerim'i yaşamak ne demektir? Bunu da biz Allah Resulü'nün hayatında görmemiz lazım.
Bizzat yaşayan kendisi çünkü.
Çünkü şimdi ayet-i kerimeler var Süleyman Hocam. Cenab-ı Hak. Yani peygamberler sadece Allah'ın ayetlerini tebliğ eden insanlar yapın bak Allah şöyle buyuruyor hadi bakalım. Yapın deyip de kenarda oturan insanlar değildir.
Aynı zamanda tatbik ediyorlar.
Yani o Allah'ın emrettiği şekilde kulluğu yapmakla birinci derece sorumlu kişilerdir peygamberler. Allah'ın bir haramı varsa ondan kesinlikle kaçınan, Allah'ın bir emri varsa onu tam anı tutmaya çalışan, takva ise takva, ihsansa ihsan, ihlassa ihlas, tevhidse tevhid, ahlaksa ahlak. Neyse bunları birinci derecede en güzel şekilde uygulayan, amele dönüştüren, salim eden insanlar peygamberlerdir. Mesela Cenab-ı Hak buyuruyor Peygamber Aleyhisselam'a Ya eyyühen nebiyyüttekillâhe ve lâ tu'di'il kâfire vel münafıkîn innallâhe kâne alîmen hakîmâ. Ey diyor Peygamber diyor Allah'a karşı gelmekten sakın. Kâfire münafıklara uyma. Allah her şeyi efendim bilmektedir, her şeyi görmektedir. İttebi'a ma yuha ileyke min rabbik. Resul, ey peygamberim diyor. Allah sana neyi emrediyorsa, neyi yapmanı istiyorsa bir defa ona, ilk defa sen tabi olacaksın. Ona sen efendim onu uygulayacaksın. Onu örneklendireceksin. Ta imana varıncaya kadar. Yani mesela ayet-i kerimelerde Efendimiz'le ilgili şu ifade çok geçer. Ve umirtu en ekun evvelen müminin.
Evet, ilki olmakla emrolundu.
Allah bana müminlerin ilki olmakla, önce sen iman edeceksin. Senin imanın kuvvetli olacak, kamil olacak. Çünkü sende iman ne kadar kuvvetli olursa tebliğ insanlara o kadar o iman sirayet edecek.
O kadar geçecek.
İnsanlar imanı senden öğrenecekler. Mesela bu noktada Amener Resulü ne kadar dikkat çekicidir. Amener Resulü diye başlayalım. Bakara Suresi'nin son ayet-i kerimeleri. Amener Resulü bima unze ileyhi min rabbihi vel mu'minun. Önce diyor ki Rabbinden kendilerine indirilen o ayetlerin Allah'ın ayetleri olduğuna, Allah'ın kelamı olduğuna Resul iman etti.
Evet, müminler sonra gelmiş.
Ve müminler iman etti. Şimdi müfessirler çok net söylüyorlar. Diyor ki burada Resul Efendimiz Aleyhisselam'ın imanının müstakil ayrı olarak zikredilmiş olması
ihtisası işaret ediyor.
Ediyor ve Resulullah'ın imanının diğer imanlar gibi olmadığını, onun imanın çok daha farklı bir iman olduğunu, çok daha kuvvetli bir iman olduğunu, merkezde Resulullah'ın iman olması lazım ki diğer insanlar ona bakarak iman etsinler. Dolayısıyla biz şunu söylüyoruz. Yani müminler sadece peygamberimizden namazı, niyazı efendim peygamberi görüp öğrenmediler. Allah'a nasıl iman edilir? Bir kalbe bir iman girdiği zaman o insan ne hale getirir? İman bir kalbi ne hale getirir? Müminler onu peygamberimizde gördüler ve inanmayı da ondan öğrendiler. Tabiri caizse iman Resulullah Efendimiz'in gönlünden onların gönlüne geçiverdi. Diğer ameller de böyledir. Sonra hepsi işte iman esasları sayılmış oluyor. Bu bakımdan işin merkezi, mesela Ayşe annemiz buyuruyor ki, diyor ki Allah Resulü diyor sallallahu aleyhi ve sellem, iki hususa yer vermek istiyorum bu Ayşe validemizle ilgili. Bir, diyor ki Allah diyor eğer diyor bir şeyi yasakladıysa ondan diyor en çok kaçınanımız, sakınanımız Allah Resulü'ydi. Ya Cenab-ı Hakk'ın yasağı karşısında, yani o yasakla Efendimiz Aleyhisselam tabiri caizse arasında Çin sedi gibi sedler örerdi. Yani öyle bir şey. Düşüncesi varıncaya kadar bir defa o Resulullah'ın hayatında o tamamen uzaklaşmış vaziyetteydi. Cenab-ı Hakk'ın emrettiği bir şey olursa onu ilk yapan, en iyi yapan kişi Efendimiz Aleyhisselam olurdu. Şimdi yine çok meşhur bir hadis-i şeriftir ama yani Kur'an-ı Kerim'i yaşama noktasında imanıyla, ameliyle, ahlakıyla ve diğer hususlarıyla Allah'a tam bir kulluk yapma açısından ve en güzel kul olma açısından önemli bir rivayet olduğu için yine tekrarında fayda mülahaza
elbette
ediyorum.
Hocam.
O da bir grup sahabe geliyor. Diyorlar ki ey müminlerin annesi, Ayşe validemize geliyorlar. Ey müminlerin annesi, Resulullah'ın bize halinden, amellerinden, ahlakından bahseder misin? O da diyor ki siz diyor hiç Kur'an-ı Kerim okumuyor musunuz? Bir diyor Mü'minin suresinin ayetlerini okumuyor musunuz? İlk ayetini okumuyor musunuz? Bir Meali suresinin işte efendim ilgili ayetlerini okumuyor musunuz? Bir Enfal suresinin başlangıç ayetleri okumuyor musunuz? Okuyoruz diyorlar. İşte Resulullah'ın ahlakı kâne hulukuhu el Kur'ane. Onun ahlakı Kur'an'dı. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın yasakladığı ne varsa Resulullah'ın hayatı ondan tamamen beriydi, uzaktı. Yani Allah'ın yasakladığı hiçbir şey onun hayatında yoktu. Ama Cenab-ı Hakk'ın emrettiği ne varsa imandır, istikamettir, takvadır, ihlastır, tevhiddir neyse onların hepsi Resulullah'ın hayatında vardı. Siz diyor Mü'minin suresinin ilk ayetini okumuyor musunuz? Bakın orada bir 11 ayet-i kerimeyi okun diyor, göreceksiniz nereden bahsediyor onu. Ve Kur'an-ı Kerim'i yaşamak ne demektir? Kur'an ahlak ve ahlak ne demektir onu çok anlayabilirsiniz diyor. Yani sizi çünkü Kur'an-ı Kerim okuyorsunuz.
Evet.
Cenab-ı Hak orada قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ buyuruyor. Ancak müminler felaha erdi. Dolayısıyla imansız felaha ermek mümkün değil. Zaten Kur'an-ı Kerim'in bizi davet etmiş olduğu, yani Kur'an'ı yaşamak dediğimiz zaman bizi davet etmiş olduğu ilk şey sahih bir imandır. Niye? Çünkü Kur'an-ı Kerim öncesinde bütün Hristiyanlıkta, Yahudilikte ve efendim müşriklerin din anlayışında iman esaslarının hepsi bozulmuştu. Evet. Tevhid kaybolmuştu. Ahirete iman neredeyse yok hale gelmişti. Melek inancı bambaşka bir efendim hale bürünmüştü.
Şirke bulaşmıştı.
peygamber kitap anlayışı zaten efendi müşriklerde yoktu. Dolayısıyla yani her şeyin temeli olan iman noktasında tam bir cahili dönemi yaşanmaktaydı. Bunu biliyoruz. Onun için ne yapıyor Kur'an-ı Kerim? Kur'an-ı Kerim'in ana konularına baktığımız zaman Kur'an-ı Kerim'de hiç yani tartışmasız en çok üzerinde durulan konu iman konusudur. Tevhid konusudur. Allah'a imandır. Allah'ın esması, sıfatlarıdır, fiilleridir. Bütün kademelerde tevhiddir. Ahirettir. Kur'an-ı Kerim'in üçte biri ahiretten bahsediyor. Özellikle Mekki süreler. Kur'an-ı Kerim'in son 300'ü yani istisnası haricinde tamamen ahiretten bahsettiğini söyleyebiliriz. Dolayısıyla yani öncelikle bir defa قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ müminler felaha erdi. Yani Kur'an-ı Kerim'in öğrettiği şekilde bir iman kesinleşmeden ve tahakkuk etmeden başka bir amelin fayda vermesi zaten mümkün değil. Çünkü Cenab-ı Hak ayet-i kerimede buyuruyor. وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْاِيمَانِ فَقَدْ حَبِدْ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْاَرْضِ مِنْ الْخَاسِرِينَ Kim diyor? Mümin olamazsa. Ya hiç inanmazsa veya inandıktan sonra küfre girecek olsa onun bütün amelleri boşa gider. Ve onlar efendim ahirette tam bir hüsnüne uğrarlar. Yani imansız, Allah'ın kabul edeceği bir iman olmadan bir amelin makbul olması dinimizce mümkün değil. Kur'an bunu çok net bir şey evet, söylüyor.
Evet, Ali İmran Suresi ne diyor? وَمَنْ يَبْتَغَى غَيْرَ الْاِسْلَامِ دِينًا
فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ diyor.
وَهَرْفِ الْاَخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ diyor. Yine
aynı şekilde söylüyor. Yani dolayısıyla bunu dile getirmiş oluyor. Kur'an-ı Kerim iman. Ve Ayşe Validemizin bahsetmiş olduğu şekildeki efendim o Mü'minun Suresinin ilk ayeti imansız kurtuluşun olmadığını söylüyor. E peşinden ne giriyor? اَلَّذ۪ينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ gibi namaz, ibadet. Çünkü imandan sonra efendim Allah'a karşı kulun yerine getireceği ibadetler var.
Yani şey diyebilir miyiz hocam? İmandan sonra bunun tatbiki kısmına geçiyor. Namaz kılmak.
Tabii. Ya iman da tatbik aslında. Evet, yani Kur'an-ı Kerim yaşamak dediğimiz zaman imanımızı hemen efendim saf dışı bırakmayalım. En büyük Kur'an'ı yaşamanın birinci adımı iman. Sahibi iman. Sahibi iman olmadan çünkü Kur'an-ı Kerim esas bundan bahsediyor. Hmm. En uzun iman konulardan bahsediyor. İman da Fahrettin Razi'nin dediği gibi iman kalbin amelidir. İki türlü amel vardır. Bir kalbin ameli
amelden
vardır.
Amelden soyutlamamak lazım imanı.
Tabii soyutlamamak lazım. İnanmak kalbin amelidir. Niyet etmek kalbin amelidir. İhlas kalbin amelidir. Sevmek kalbin amelidir. Nefret etmek kalbin amelidir. Bunlar da dinin temelleridir.
Her şeyin başladığı yerdir.
Tabii her şeyin başladığı yerdir. Dolayısıyla burada sağlam bir iman olmadan, kalbin ameli olmadan diğer azından amelin bir kıymeti yok ki. Kalbin yaşamı, yaşaması olmadan diğer yaşayışın da bir kıymeti yok.
Evet, kalbimiz olmadan elimizle yaptığımızın bir karşılığı yok.
Tabii. O şekilde falan çok isabetli taksimatlar yapılıyor evet. Alimlerimiz. Sonra yani kalbin ameli iman ve imana bağlı diğer efendim manevi duygular. Allah için sevmek, Allah için nefret etmek, işte efendim en çok Allah'ı sevmek, Allah'tan korkmak gibi kalbi amelleri. Ama peşinden de fiili yani azaların amellerine geçiliyor. Ve اَلَّذِينَ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ Onlar diyor namazlarında huşu içerisinde olurlar. Namaz. Bak kurtuluşun ikinci şey olarak imandan sonra Cenab-ı Hak namaza dikkat çekiyor. İşte farz olduğunu hepimiz biliyoruz. Beş vakit namazın farz olduğunu Cenab-ı Hak dile getiriyor. Ama bu namaz nasıl kılınacak? Bunun huşusu nasıl olacak? Bunun diyelim ki efendim kalbi yönü, zahiri nasıl olacak? Bunu en güzel yapan kim? Efendimiz Aleyhisselam. Resulullah Efendimiz Aleyhisselam namazına baktığımız zaman namaz iman ehemmiyeti nedir, kıymeti nedir, namaz nasıl kılınır? Sadece bir misal vereyim. O diyor biz diyor Allah Resulü'nün yanında namaz kılardık diyor. Ve diyor namaz da diyor Resulullah'ın diyor gönül dünyasından, sadır aleminden kaynayan bir tencerenin efendim kaynama sesi sesleri gelirdi diyor. Efendimizin özellikle nafile namazları çok uzun olurdu. Gece ibadetleri yani herhangi merak eden bir kardeşimiz bir Buhari'den, Müslim'den, bir Kitab-ı Teheccüd'den Resulullah Efendimizin gece namazına bir bakalım. Yani nasıl namaz kılıyordu? Kıyamı nasıldı? Rüküsü nasıldı? Secdesi nasıldı? Uzunluğu ne kadardı? Kıraati ne kadardı?
Esas ölçüler bunlar bizim
tabii,
için.
Tabii yani şimdi yani Kur'an-ı Kerim'i yaşamak dediğimiz zaman zaten Resulullah Efendimiz'i merkeze almadan Resulullah Efendimiz Aleyhisselam'ın kulluğunu, ibadetini, imanını, ibadetini, ihlasını, takvasını, ahlakını merkeze almadan, onu ölçü almadan Kur'an-ı Kerim'i yaşamak ifadesini anlamak ve anlatmak mümkün değil.
Kesinlikle
bu ancak
hocam.
Resulullah ile anlaşılabilir. Çünkü Kur'an-ı Kerim teoridir. Kur'an-ı Kerim bilgi verir. Kur'an-ı Kerim hüküm bildirir. İşin bilgi tarafını Kur'an-ı Kerim ortaya koyar. Ama Uygulamayı ne yapacağız?
Elçisiyle gösteriyor.
Uygulamayı elçisinde örneklendiriyor. Zaten ayet-i kerimeyi okumuş olduk. Dolayısıyla namaz dediğimiz Resulullah namaz. Çünkü Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki sallu kema raytumun usalli. Diyor ki bak sallu kema usalli buyurmuyor Efendimiz Aleyhisselam. Çünkü hiçbirimizin Resulullah'ın kıldığı namazı kılma şeyimiz efendim, gücü kuvvetimiz yok. Beni nasıl görüyorsan öyle namaz kıl diyor. Hiç olmazsa şekil itibariyle bir namazına benzesin.
Şeklen bana uyun.
Kıyamın, rükû, secdesi efendim uyun ama huşuya girdiğimiz zaman Fisrat'ın huşun dediğiniz zaman o Resulullah'ın huşuna erişmek de bir kolay bir huşun. Kalple ulaşılacak bir
mertebeler
şeydir.
Mertebeler farklılaşıyor orada.
Orada dereceler farklılaşıyor. Evet. Şimdi peşinden Cenab-ı Hak yani namaz aslında Allah'a karşı yapacağımız ibadetlerin hepsinin bir hülasasını bize veriyor. Onun için mesela Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak emrederken iki şeyi çok ön plana çıkarıyor. Ekimus salate ve atuz zekatı. Yani namazı kılın zekatı verin buyuruyor. Yani Allah'a kulluk sen namazdan zekatı ibaret değil biliyoruz. Ama niye bu ön plana çıkarıyor? Çünkü namaz Allah'a karşı yapacağımız ibadetlerin adeta efendim en önemlisidir. Ve en büyüğüdür. Belki en efendim dikkat edeceğimiz bir ibadettir. Namaz içinde olmayan ibadet de yoktur zaten. İbadetleri sayarsak işte oruç ibadettir, hac ibadettir, Kur'an-ı Kerim kıraat ibadettir, tefekkür ibadettir, dua ibadettir. Namaza baktığımız zaman namaz hepsi var. Namazda.
Hepsini topluyor.
Diyeceksin hacla ne alakası var diyeceksin. Namazın kıbleye dönüyoruz.
Topluyor herkesi aynı kıbleye topluyor.
Namaz ibadeti diye ibadetlerin aynı zamanda camidir. Dolayısıyla namaz hakkında kıldığımız zaman Allah'a karşı kulluğumuz çok önemli bir kısmını yerine getirmiş oluyoruz.
Eyvallah kıymetli hocam.
Sonra efendim Cenab-ı Hak vellezinem allâvi muğridun buyuruyor.
Boş sözden yüz çevirirler.
Şimdi o müminler diyor, o müminlerin boş sözle, boş işle, anlamsız batıl şeylerle hiçbir alakası olamaz. Bir, kendileri bu işte uğraşmadıkları gibi, yani boş söz konuşmadıkları gibi, yalandır, dolandır, gıybettir yapmadıkları gibi, boş işlere uğraşmadıkları gibi bu işte uğraşanlara yüz çevirirler. Onlar düşüp kalkmazlar. Şimdi bir mümin şahsiyetini açısından bunun ne kadar ehemmiyetli olduğunu bir teemmül edelim. Ve Resulullah Efendimiz'in hayatına bakalım. Resulullah Efendimiz'in diyeyim, hayatında diyeyim ki acaba anlamsız boş bir söz. Boş bir efendim böyle ya.
Şu olmasa olurdu bu, diyebileceğimiz bir şey yok.
Bu da yani Resulullah bunu yapmış ama keşke yapmasaydı. Şunu demiş ama keşke demeseydi tarzı bir şey bulabilir miyiz? Evet. Ama o tabii Cenab-ı Hakk'ın daha farklı bir kontrolü altında, vahyin diyeyim ki kontrolü altında gerçekten müstesna bir hayat, örnek bir hayat, müstesna bir hayat. Ve Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki min husni islamil mer'i kerkü ma'le yani. Bak ayet-i kerim tefsirini yapıyor Efendimiz Aleyhisselam.
Otomatikman
bir,
tefsir
bir oldu. İnsan diyor, yani bir Müslüman ne kadar ma'le yani. Yani işine dünyada ahirette kendine fayda vermeyecek sözü, sohbeti, şunu bunu terk ederse o kadar güzel Müslüman olur. O kadar Müslümanlığı güzel olur buyuruyor. Şimdi böyle şimdi başlıyor bu devam ediyor. Yani Kur'an yaşamak bu. Sevim Hocam ne diyelim yani? Yani imanıyla, ihlasıyla. İbadetiyle. Mesela Cenab-ı Hak Zümer suresinde Cenab-ı Hak üst üste فَعْبُدِ اللّٰهَ مُخْلِسَنْ لَهُ الدِّينِ ifadesini kullanıyor. İhlastan bahsediyor. Yani ibadetin sadece Allah için olacak. Duan sadece Allah için olacak ve ileriye zamanlar Cenab-ı Hak işte kuldeki ve umirtü enekûne evvelel muslimin. Ben ilk Müslüman olmam bana emredildi ve muhlisen lehu din Allah'a halisane kulluk yapmam bana emredildi. Tekrar tekrar bu dile getirilmiş oluyor. Yani ibadeti riyadan, sümadan böyle ibadete zarar verecek şeylerden arındırarak kulluk yapma. İhlas bu.
Evet.
Bu. Cenab-ı Hak böyle bir kulluk istiyor bizde. Ve ona bir riyakarlık, bir başkasının yani yaratılmışların bir takdirine soktuğumuz zaman o ibadetin Efendimiz'e arızalı olduğunu dile getiriyor. Şimdi bakalım Efendimiz Aleyhisselam'ın ihlasına, Efendimiz Aleyhisselam'ın takvasına bakalım. Dolayısıyla buralarda yani Kur'an-ı Kerim'de ne emrediliyorsa gerek kalbi ameller gerek fiili ameller noktasında bunun en büyük örneklerini Efendimiz Aleyhisselam hayatında görüyoruz. Şimdi uzun sadece maddi halde söyleyeyim o zaman. Ve diğer efendim örneklere geçelim. Diyor ki onlar diyor verileceğim biz zekatı failun.
Zekatı verirler.
Zekatı verirler değil hocam.
Failun.
Onlar o müminler kurtuluş erecek müminler zekat için sürekli bir faaliyet halindedirler.
Hmm.
Sürekli faaliyet.
Bu şekilde anlamamız gerek.
Verileceğim biz zekatı failun. ayet-i kerimede velizelum lizekate failun buyuruyor. Zekat gündeme getiriliyor. Ama şimdi ayet-i kerime onlar zekatı verirler demiyor sadece. Onlar o kurtuluş edecek müminler sürekli zekat için sürekli bir faaliyet içinde bulunurlar.
Zekatı verebilecek seviyeye gelmek için.
Bütün faaliyetleri zekat içindir. Böyle bir ilginç bir ifade kullanılıyor.
Çok daha farklı bir manada kesinlikle hocam.
Bir, yani zekatın varsa vereceksin. Zekata muhtaçsan alabilirsin. Fakat ben zekatımı verdim, alacağımı aldım, artık beni zekat ilgilendirir demeyeceksin. Onunla ilgili kim muhtaç var, kim verecek durumda, onları bulmak, etmek, onların efendim ihtiyaç verecek olandan ihtiyaç olana buna ulaştırmak noktasında bir mümini Cenab-ı Hak sürekli o toplumun muhtaçlarını, toplumun ihtiyaç olan kesimlerini gözüp gözetmek, kollamak, onların ihtiyacını gidermek, oradaki bütün eksikleri onarmak noktasında Cenab-ı Hak mümine bir vazife veriyor. Şimdi Efendimiz Aleyhisselam'a bakalım. Resulullah Aleyhisselam'ın hayatı nasıldı? Efendimiz Aleyhisselam'ın bütün hayatı hep o toplum içerisinde ihtiyacı olan yetimler, fakirler, miskinler, onların ihtiyaçlarını görmek, kendi imkanlarını ortaya koymak değilse efendim
yönlendirmek
ama bir ömür boyu sevgili Efendimiz Aleyhisselam bununla meşgul olmuştur. Yani bir yerde bir ihtiyaç varsa bu beni ilgilendirmez diye bir Efendimiz'in hali mümkün müdür? Bakın bir şey söyleyeceğim. Belki yanlış anlaşılabilir ama izah edeceğim. Efendimiz Aleyhisselam bir vasfı da borçlu, bir Yahudi'ye borçlu olduğu halde ölen peygamber. Ama Efendimiz Aleyhisselam kendisi için borçlanmadı biliyor musunuz? Efendimiz Aleyhisselam o Müslümanların, garibanların, ihtiyaçlı olanların ihtiyacını görmek için borçlanıyordu. Ya birisi geliyor, verecek bir şeysi yok. Git diyor falan, al diyor, borcum benim borcum, ben öderim diyor. O şekilde borçlu ölen bir peygamberden bahsediyoruz biz. Ama bu hal Efendimiz Aleyhisselam'ın işte onlar sürekli zekat için faaliyet gösterir. Ayet-i Kerim'in tam da
karşılığı
oluyor. Peşinden şimdi Cenab-ı Hak iffetten bahsediyor. Ve lezemli furucum hafızun. Yani bir müminin iffeti, namusu, kendisi olsun, ailesi olsun, evlatları olsun, torunları olsun. Efendimiz'e bakalım. Şimdi Efendimiz Aleyhisselam nasıl bir duruyor sahabe? Diyor ki Allah Resulü diyor, örtüsüne bürünmüş diyor, genç bir kız çocuğundan çok daha hayalıydı diyor Efendimiz Aleyhisselam. Ayşe validemiz mesela anlatıyor. Biz diyor efendim Resulullah'da karı kocaydık diyor. Ama Allah'a yemin ederim ki diyor, ne diyor Resulullah diyor, benim diye çok özel yerimi görmüştür, ben onu görmemişimdir diyor. Yani bunlar çok mahrem şeylerdir ama oradaki ayet-i kerimede Cenab-ı Hakk'ın ifade ettiği o iffeti şahsında, ailesinde en yüksek seviyede yaşayan ve bunu aynı zamanda efendim toplumuna da efendim haliyle ve kaliye tebliğ eden bir peygamberden bahsediyoruz. Sonra Cenab-ı Hak emanetleri riayetten bahsediyor. Verilen sözü tutmaktan bahsediyor. Namazı muhafazadan bahsediyor ile ahiri. Dolayısıyla Sevban Hocam Mevla Hazretleri diyor ki Kur'an-ı Kerim diyor Fatiha'dan Nas'a kadar bize hep bir ahlak ve edep taliminde bulunuyor. Elhamdülillah Rabbil Alemin dediği zaman bize Allah Teala Allah'a nasıl hamd edeceğimizi öğretiyor. Ey kullarım elhamdülillah Rabbil Alemin diyerek bana hamd edin. Dua öğretiyor ihtina sıratı müstakim ve diğer ibadetler. Kur'an-ı Kerim diyor takva sahipleri hidayeti yol gösterir diyor. Müttakileri başlıyor saymaya, onlar gayba iman ederler. Onlar efendim namazı dosdoğru kılarlar. Onlar Allah'ın verdiği rızıklardan fakirlere, muhtaçlara infak ederler. Onlar ahirete yakine iman ederler. Sonra dolayısıyla bütün ayetler bize hep bir ahlak ve edep taliminde bulunmaktadır. İşte bunu da Resulullah Aleyhisselam 23 yıllık hayatında böyle hepsini teker teker uygulamıştır,
ortaya koymuştur
ve örnek bir şahsiyet olarak da bize bildirmiştir. Dolayısıyla biz Efendimiz Aleyhisselam'ın Kur'an-ı Kerim'i anlamak, yaşamak noktasındaki örnekliğini ne kadar anlayabilirsek
o kadar olacak bu
iş. O kadar biz efendim oraya yaklaşma ve Allah'ın dininin temelini taşıyan Kur'an-ı Kerim'i yaşama noktasında da adım adım ilerleme imkanı bulacağız.
Yani hocam programımızın hülasası kabiline şunu söyleyebilir miyiz? Size onu sormak isterim. Kur'an-ı Kerim yaşamak isteyen bir mümin, bir Müslüman bunu yapmak istediğinde yapması gereken tek şey Hazreti Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu Kur'an'ı, bu kitabı nasıl yaşadığını görmek ve onu kendi hayatına kıyas edip hayatında tatbik etmek. Böyle söyleyebilir miyiz hocam?
Gücü yettiği kadar.
Gücü yettiği kadarıyla kısmı da çok önemli. Değerli hocamız, çok teşekkür ediyoruz kıymetli hocam. Bu noktada Kur'an-ı Kerim'in Hazreti Peygamber Efendimiz'in hayatından hareketle anlamamız ve yaşamamız gerektiğini öğrenmiş olduk. Değerli izleyicilerimiz ve kıymetli dinleyicilerimiz, Rabbim bizleri Kur'an-ı Kerim'i Hazreti Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın öğrettiği şekliyle yaşayabilmeyi, hayatımıza aktarabilmeyi nasip eylesin. Bir sonraki programda görüşünceye dek Allah'a emanet olunuz.